Ayrım 22. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 220. Handan Öztürk. Kilyos'ta mayomu Poseidon'a, Boğaz'da Blue Jean'imi Bosphorus'a, adalarda yüreğimi Eros'a kaptırdım. Oysa bu kente geldiğimde Grönland'lı bir balina avcısı kadar giyiniktim. Sömürge ruhunu hala yitirmediğinden olsa gerek, İkinci Dünya Savaşı'na dair film mekanlarını anımsatan istasyonda bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun beni uğurlamasıyla ilgili değildi üşümem. En büyük asker bizim asker coşkusuyla bizden önce kalkan trene yaka paça atılan toy delikanlının derinlere gömdüğü duyguları yalayıp geçen damlaların yüreğimde yarattığı ürpertiyle de ilgisi yoktu. Aynı istasyonda, aynı yağmurla ıslanırken gördüğüm ne var ki kalkan trenin düdüğüyle yitirdiğim delikanlıyla bilinmezler yolculuğuna arka arkaya çıkmanın yaratacağı hezeyanın farkında da değildim henüz. Babamın birdenbire aldığı göç kararıyla genç kızlığa geçiş sorularımın bilinmez bir mekana tahvil olmasının yarattığı korkuların katlanarak artmasının üşümesiydi belki de. Kozasından ürkerek çıkan yeni yetme bir taşralının çocukluğunu ve onu biçimlendiren mekanı terk etmesini, derin bir acıya dönüştürmesindeki tutuculuğun suçlusu yalnızca Tanrı olabilir mi? Yaşamımın geçmişe ve geleceğe ilişkin sorularını kazıdıkça, ortaya çıkan hatıralarımla şizofreni krizlerinde patlayan bilinçaltım, bu yaşta bile gidip aynı cadı kazanında kaynıyor. Yolculuk boyunca gördüğüm her delikanlıya sinyal veriyor bedenim. Üstelik gönderdiğim sinyalleri adresini bilemediğim delikanlıya ulaştırılacağından da emin. Oysa annemin gözünde karanlık kutucukları henüz açılmamış küçük bir kızım. Aynı zamanda onun köklü aristokrasisinin kurbanı olarak tabii ki daha konuşmayı öğrenir öğrenmez tepkiselliğini yitirmeye mahkum bir abideyi gurur. Yağmurdan sırılsıklam olmuş bir yüzle kendisini uğurlayan arkadaşları arasında arketiplerindeki savaşçılıkla buluşmak için çırpınan, çırpındıkça masumiyetini katlayan yakışıklı acemiyi, yaşı geçmiş bir kulampara gibi karşıma çıkan bütün oğlan çocuklarını da ararken hala eli elimde annemin. Onunkiler aristokrat olduğu için suçlu, benimkilerse arzulu olduğu için güçlü. Yeni yetmelikten genç kızlığa geçişimi bilinmez bir mekana havale etmek yerine bir tren yolculuğuna sığdırma çabamın yarattığı üşüme annemle el eleyken başlıyor. Tren İstanbul'a yaklaştıkça artıyor. Kısa bir sürede ölümcülleşen üşümelerim karşısında annemin lohusa korkuları diriliyor ilkten. Sonra bebekliğimdeki sevecenliğiyle buluşuyor. Ben üşüdükçe ruhumun derinliklerine inmeye çalışıyor annem. Anlattığı öykülerle düşe kalka beni giydirmeye çalışıyor. Bir yolculuğa sığdırmaya çalıştığım büyüme paniğim, onun büyük kentlere dair bilinen tüm korku öykülerini bana öğretme telaşının gölgesinde kalıyor. Üstelik bu devasa şehir o yıllarda kolerayla savaştığından öykülerinin hepsi gidip kapkara dumanlı, fokurdayan kireç kazanlı hastalık fonuna oturuyor. Daha annemin öyküleri bitmeden tren Haydarpaşa garından direkt Boğaz'a dalıyor. Denizle neredeyse sınır oluşturan sol baştaki perona girdiği için aslında bana öyle geliyor. Trenin penceresinden başımı uzatıp dışarı bakar bakmaz karşımda duran bu devasa şehre annemin anlattığı öykülerle birlikte asla sığamayacağımı şıp diye anlıyorum. Belki de bu yüzden Roma, Bizans, Cenova, Fransız, Alman ve Osmanlı üsluplarının birbirini edepsizce kışkırttığı yapılardaki göz alıcılık ne korkularımı ne de ürkek yüreğimi çelmeyi başarıyor. Aramıza giren bu aceleci kopukluk annemden dinlediğim öykülerin ruhuna sinerek beni iyiden iyiye yabancılaştırıyor. Birdenbire karşıma çıkan bu görsel şokun bendeki etkisinin sınırlı olmasında biraz da o arkamda bıraktığım yağmur damlacıklarının sihri var. Çocuk ellerimle bütün dünyayı sığdırdığım büyülü mekanlarımın depremle bir anda toza toprağa dönüşerek yok olmasının yarattığı hayal kırıklığını da hesaba katmam gerek. Sanıyorum bu bile hala yapılarla, nesnelerle aramda gideremediğim soğukluğu bir nebze açıklayabilir. Benim dünya yükünü eprimiş hırkasına tahvil eden derviş halimi bir nebze açıklayabilir. Belki kırklı yaşlarımda ruhumda yeniden yükselen nihilizmin de etkisiyle baskı yaratan her türlü yapısal şıklığı reddedişimdi. Oysa daha bu yapıların hiçbirini görmeden babamın zengin kitaplığıyla şehir halk kütüphanesindeki bütün kaynakları devirerek Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Sarayburnu, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Yedi Kule zindanlarına dair bütün incelikleri ve zalimlikleri okuyup yutmuştum. Bu aceleci hatmin, bilincimin karanlık bir köşesinde kayboluyor. Peşine düşmüyorum. Sahip olduklarımı sömürgecilik küfünün koktuğu ıslak ve kaygan bir taşra istasyonunda bırakarak ulaştığım devasa garda avucumda sakladığım asker acemisi yüz bir anda peronu dolduruyor. O tek yüzün çeşitli renklerde ve boylarda çoğullaşarak anlamını yitirmesiyle koca şehirde şeytan kadar yalnızım artık. Beni sarmalayan yersiz yurtsuzluk duygusunun ömür boyu süreceğini sezinleyince yine titremeye başlıyorum. Annem bizi bekleyen yeni evimizden söz ederek beni ısıtmaya çalışıyor. Tabii ki konak değil, tabii ki bahçesi yok ama apartman olduğu için modern diyor. İlk kez modernliğe bir soru işareti koyuyorum. Daha fazla üşüyorum. Annem trenden iner ayak yeni bir öyküyle daha sarmalıyor beni. Bu defaki de bir başka ırz düşmanı üzerine. Yabancısı olduğum toy bir arzuyla alev alay yanan bedenime rağmen titriyorum. Sanki birdenbire gökten içine düştüğüm bu koca şehirde herkesin gözü önünde donarak öleceğim. Meçhul bir durakta indiğini bilmeme rağmen hala gözlerim savaşçı ruhunun parçalamaya çalıştığı masumiyetiyle beni baştan çıkartan delikanlının kendisini arıyor. Onun yerine acemi telaşlarıyla oradan oraya koşuşturan çoğullaşmış hallerine rastlıyorum. Ardı sıra yol aldığımız vagonlardan ergenlik törenini sessiz bir anlaşmayla alelacele birlikte kutsadığım yüzlerce genç teslim olmaya hazırlandıkları karargahlarının adresini soruyor. Bu çoğulluk hali dirilmiş bedenimi ve usul usul boy atan şehvetimi iyiden iyiye şaşkınlaştırıyor. Sonra Asya'yı Avrupa'ya bağlayan geminin güvertesinde ailece küpeşteye yaslanmış ve büyülenmiş bir halde hepimize olağanüstü gelen kıtalar arası geçişi izliyor, bu yolculuğu gerçekleştirmenin coşkusuyla birbirimize gülümsüyoruz. Bütün o kaotik yolculuk boyunca beni içten gülümseten tek an olduğu içindir ki ne zaman bu duyguyu küçümseyen ya da dalga geçen bir yazı okusam yazarına hemen küserim. Dönüp o anı hatırladığımda ise benim için yalnızca kıtalar arası bir yolculuk olmakla kalmayıp doğu ile batı, çocukluğumla gençliğim, geçmişimle geleceğim arasındaki geçişi ifade eden o kırılgan anda annemin elini bırakmadığım için kendime de kızarım. Zayıflığımın bilançosunu her çıkartışımda bu cesaretsizliğimi önüme koyup kendime karşı acımasızca kullanırım. Depremin tozu toprağı arasında yitip giden çocukluk mekanlarımın gizemini de ne Bizans ne de Osmanlı Sarayı görkemleri, ne cenneti arayan günahkarların dadandığı eğlence mekanları, ne de arada kalmış şıklıkları ve müşterileriyle müdavim ağlamaya çalışan kafeleri getiremeyince kendimi şehrin adımlandıkça doğuran sokaklarına atıyorum. Rüzgarın bile yönünü yitirdiği birbiri içinde kaybolmuş, dar, loş, orta çağ ve yakın çağ sokaklarında geçmişle geleceğimi aynı anda arıyorum. Annemin elini de antimilitarist, faşist, emperyalist sloganlar atarak katıldığım yürüyüşlerde bıraktım. Ağırlıklı onun payına düşen kalp kırıklığını çok yabancısı olduğu bir alana sakladığımı hatırlamak beni hala gülümsetir. Antimilitarist ve faşist sloganlarla yatışan öfkemle bir anda yer değiştiren protesto romantizminin, sömürge ruhunun sindiği garda yitirdiğim asker acemisinin hayaliyle beni buluşturduğunu belirtmeme bilmem gerek var mı? Boşta kalan elimi ise yanımda coşkuyla yürüyen başka delikanlılara uzattım. Hayalimizdekileri karşılaştıklarımız kırıp dökecekse eğer, kader karşısında benim de hiçbir ayrıcalığım yok. Buna rağmen kuzguni saçlarından yağmur damlayan acemiyi, üniversitede aşık olduğum delikanlının altın sarısı saçları ve yeşil gözleri yavaş yavaş silikleştirdikçe üşümem azalıyor. Eski vosvosuyla beni moda ve salacak kıyısına her götürüşünde sanki kronik üşümemi hissetmiş gibi kendi elleriyle hazırladığı termos dolusu sıcak çaylar değildi. Yalnızca içimi ısıtan. Arabasında dinlediğimiz Bach'ın kantatları, Taşralı küçük kızın yüreğinde kaynayan cadı kazanına ulaşmayı başardıkça sokulganlığım artmasından ve Haydarpaşa garında yıllar önce darmadağınık bıraktığım şehvetimin usul usul toplanmasından biraz da. Artık ince giyinmeye başlıyorum. İncecik giysilerim, söylediğim şarkılara, ezberlediğim şiirlere benim de yabancısı olduğum bir eda katıyor. Üşümeler anneme, öyküler anlatma sırası ise bana geçiyor. Öğrendiğim hiçbir yeni öykü onun yaşlı yüreğini ısıtmayı başaramıyor. Annem sanki o uzun göç yolculuğunda onunkilerin beni ısıtamamasının öcünü alıyor. Özgürlük, kadın hakları, eşitlik, emperyalizm, faşizm, yoksulluk, demokrasi, aşk gibi girizgahlar daha baştan söylediklerime kulaklarını tıkamaya yetiyor. Bu nedenle güzel bir yaz günü Kilyos sahilinde ilk sevişmemde Poseidon mayomu çaldığında bunu ondan sıkı sıkı sakladım. Ancak annemin büyük şehre dair korku dolu öyküleri bu kez de sevgilimin ağzından nüksetmeye başlıyor. Üstelik annemin naif anlatımına karşılık argo ve maço bir sosa bulanmış bir jargonla önüme sürüyor. Daha sokaklarıyla, kıyılarıyla yavaş yavaş barışmaya başlamışken bu kadim şehirle arama yine birileri giriyor. Aynı şehirde ikinci kez korkuya sürgün edilmenin bedelini sessiz sedasız yüreğime bırakıyorum. Bana özgürlük, eşitlik üzerine öğrettiği bütün sloganları bu kıskanç sevgiliye geri verip paramparça yüreğimi yanıma alarak ayrıldığımda yoğun bir özgürlük duygusuyla kuşatıldığımı dün gibi hatırlarım. Bunda sloganların içeriğini kendime saklama uyanıklığının da payı olabilir. Bu şehrin birbiri içinde kaybolan dar ve loş sokaklarından söz etmiştim. Bu sokaklarda kaybolmanın, bilinmezin peşine takılmanın tadını bir kez aldıktan sonra bu tadın tiryakilik yaptığını söylemenin yeri ise geldi sanırım. Yapılarla ve yapıya dayalı her türlü albeniyle kurduğum nihilist ilişkinin beni isyankar yapmasının nedenlerini de dilim döndüğünce açıklamıştım. Bundan ötürü olsa gerek, duygularımın beden üzerinden sunum mekanları olarak sanki karada bir karış yer bulamıyormuşum gibi kendime denizi seçiyorum. Özgürlüğün yalnızca sloganlarını değil, içeriğini de paylaştığımı sandığım yeni sevgilimle, yalıların kuytu iskelelerinde, Boğaz Köprüsü'nün gölgesinin okşadığı yumuşak dalgalarda, tüm kenti karşıma alarak bedenimi çocuksu oyunlarla kutsuyorum. Boğazda küçük bir sandalda, Bosforus'un şakacı bir dalgasına blue jean'imi kaptırdığımda, İstanbul'u İstanbul yapan en önemli özelliği olan muhteşem doğasıyla güçlü bir kan bağı kurduğumu fark ediyorum. Onunla barışmanın yarattığı mutluluk sarhoşluğuyla kendimi azgın bir kış lodosunun ertesinde adada buluyorum. Ne var ki ben annemin ve İstanbul'un bildik öykülerinden bağımsızlaşıp sıra dışılaştıkça sevgilimin bağımlılıkları katlanarak artıyor. Örneğin adaya gelmekten, Avustralya kıtasına gitmeyi anladığından, Cihangir Beyoğlu Etiler arasına sıkışmış hayat biçiminin sonsuza kadar elinden kayacağını sanıyor. Bana da dem vurduğu özgürlüğünün bağımlılık alanıyla sınırlı kaldığını öğrenmek kalıyor. Aşık ve çırılçıplağım. Bir Eskimo'yu aratmayacak kadar kalın giysilerle geldiğim bu şehirde Afrika jungle'larında yaşayan yerliler kadar çıplak kalmışım. Giderek saydamlaşan derimin altında iskeletime tutunan yüreğim apaçık görülüyordu artık. Kazandığım bu yalınlık çok geçmeden beni cam kıza dönüştürüyor. İşte tam da bu arada medcezirli bir ada gecesinde Eros kolaylıkla kalbimi çalıyor. Oysa onu kaptırır kaptırmaz bir daha eskisi haliyle bana teslim etmeyeceğini tahmin edecek kadar masumdum hala. Öcümü bütün genç kızların kulağına Eros'un romantik gibi görünen oklarının kalbimi nasıl sinsice delik deşik ettiğini fısıldayarak alıyorum. Bu beni muzipleştiriyor. Cama dönüşmüş bedenimi Hint büyücülerinin gizil sırrıyla sıvayarak sihirli aynaya çevirme fikrine ise bayılıyorum. Metropolün yarı gelişmiş dişlerinde paramparça olmuş insanlara ayna olmayı arzuluyorum. Aynaya dönüşme arzumun geçerlilik kazandığı duygusuyla uyandığım sabah adanın en tepesine çıkıyorum. Yılda iki kez adakların, ümitlerin rengarenk iplere havale edilerek yüründüğü Ayayorgi Manastırı'na tırmanıyorum. Sağ yamacındaki sarp uçurumlar oluşturan kayaların en yükseğine oturarak karşımda bir hayalet gibi duran İstanbul'un karşısına geçip dünyanın en büyük aynasıymışım gibi dimdik duruyorum. Karanlıktan kalan günahları örten sabahın ilk ışıkları altında koca şehir yine kafası karışık uyanıyor. Şarkın bütün rayihasını taşıyan kahvehanelerin ve çayhanelerinin, endüstriyel konsantreleri sunmaya hazırlanan kafelerin bile bu kadim kentin afyonunu patlatmaya yetmeyeceğini görebilecek kadar büyüğüm. Yataklarından kalkan insanlar yavaş yavaş günlük hayatlarına, kendi iç dünyalarına ve başkalarının ruhlarına yapacakları yolculuklar için giyiniyor. Sırlı yüzeyime yansıyan giyinme biçimlerinin çeşitliliğini gördükçe uzun bir süreden sonra ilk kez onun uzun tren yolculuğu boyunca muzdarip olduğum sabık üşümeyi hissediyorum. Evlerin kapıları açıldıkça rüzgarların bile yolunu kaybettiği bu gizemli şehrin dar, çetrefilli, loş ışıklarında dinleyici bulamadığı için başıboş kalan sayısızca öyküyle titriyorum. Tarihi ve doğal güzelliklerinden oluşan baştan çıkartıcı bir kent silüeti ise insanların dört bir yanından gelirken birlikte getirdikleri bu öyküleri iştahla soğuruyor. Belki de kimse kimseye öyküsünü doğru düzgün anlatamadığı ve kimse kimsenin öyküsünü doğru düzgün dinlemediği içindir ki bu şehir dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak kadar çok giyinme ya da örtünme biçimleri taşıyor diye düşünmeye başlayınca o buz gibi soğuk tekrar içime işiyor. Eve dönüp üstüme bir şeyler almalıyım. 22. ayrımın sonu. Sayfa 226.